Ayrım 23.
Sayfa 455. 14 Nisan 1877 tarihinde faaliyete geçen Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti, yani Kızılay, savaş yaralılarına hizmet etmek amacıyla kurulmuş olmakla birlikte, gerektiğinde muhtaç ve zor durumdaki halkın yardımına da koşmayı kendine amaç edinmiştir. Ağustos 1880 tarihinde Rumeli göçmenlerine yiyecek ve temizlik malzemesi yardımı yapmıştır. 1890 yılında Afrika ve diğer ülkelerdeki Müslümanları Avrupalı misyonerlerin etkisinden uzak tutmak amacıyla uygun yerlerde darülacizeler kurulması kararlaştırılmıştır. Şura-i Devlet Tanzimat Dairesi'nin 7 Eylül 1886 tarihli toplantısında eski sultanların Taphane ve Gurabahane adıyla acize için hayır kurumları tesis ettiği, ancak uzun zamandan beri bunların kuruluş gayesinden uzaklaştığı dile getirildikten sonra, İstanbul nüfusunun artması ve çalışarak geçimini sağlayamayanların arkasının aranılmaması gibi nedenlerin dilencilerin çoğalmasına sebep olduğu, hasta ve sakat olmadığı halde dilencilik yapan kişilerin dilenciliği yasaklayan bir yasa bulunmadığından çeşitli suçlar işlediği ifade edilmiştir. O tarihlerde dilencilerin sayısı görülmemiş şekilde artmış, sakatlıklarını iğrenç şekilde teşhir eden dilenciler yerli ve yabancı halkı rahatsız eder hale gelmiştir. Bu duruma bir çare bulunmasını isteyen Tanzimat Dairesi yaptığı toplantılara Şehremini Mazhar Paşa ile Zaptiye Nazırı Kamil Bey'i de davet etmişti. Görüşmeler sonunda yabancı memleketlerden gelerek İstanbul'a dilenenlerin memleketlerine gönderilmesi, sakat ve hasta olmadığı halde dilenciliği sanat edinmiş olan Osmanlı vatandaşlarının geldikleri yere iade edilmesi, İstanbul'da dilenciliğin yasaklanması, dilencilik yasaklandıktan sonra şer'an bakacak kimsesi olmayanların hükümetin kuracağı darülacizede bakılması, mevcut dilenciler içindeki yabancılar ile cerrar grubunun ayrılması amacıyla şimdiden araştırılmaya başlanması için şehr emaneti, yani İstanbul Belediyesi ile zaptiye nezaretine gerekli tebligatın yapılması kararlaştırılmıştı. Osmanlı İmparatorluğu'nda dilencilikle ilgili kurumsal anlamdaki en önemli girişim 2. Abdülhamit döneminde Darülaceze'nin kurulması ve 1896 yılında faaliyete geçmesi olmuştur. Darülaceze hastaneleri, kreşi, yetimler için eytamhanesiyle birlikte külli bir müessese olarak düşünülmüş, aynı zamanda sahip olduğu atölyelerle bir tür iş evi Darüssay olarak planlanmıştı. Darül Acize Talimatnamesi bir kanun isani 1329 senesinde kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. Bu talimatnamenin 64. maddesinde acizenin kabul şekli şöyle anlatılmıştır. Darül Acize'ye ancak İstanbul ahalisinden veya muhacirlerden veya eskiden beri İstanbul'u vatan edinen hasta ve muhtaçlara yardım edecek, akraba, velisi, kendisi şer'an bakacak kimsesi bulunmayan kimseler ile gücü iktidarı bulunmayan acizler ile ana babasız olan çocuklar kabul edilmektedir. Bunların mahallelerinden alınan ilmi haber ve şehadetnameler belediyece veya zabıta idarelerince tasdik edilmektedir. Gerçeğe aykırı ilmi haber verenler ve bunları onaylayanlar mesul tutulacaklardır. Darülaceze bünyesinde bulunan erkek ve kadın hastanelerine dışarıdan hasta kabul edilme uygulaması bulunmamaktaydı. Hatta taşralı acizeler isterse son derece fakir, kimsesiz hasta olsunlar, Darülaceze'ye kabul edilmeyerek derhal geldikleri yere gönderilirdi. Darül Acizet Nizamnamesinin 17. maddesinde ise dilencilerden kendini idare edebilecek, akrabalardan velisi olanların dilenmemek kaydıyla akraba ve velisine teslim edileceği, tekrar dilendikleri görülürse jurnalle, yani ihbarla yine Darül Acizet'e gönderilip dilenmeyeceği sağlanıncaya kadar alıkonulacağı belirtilmiştir. 13 Şaban 1313 ve 16 Kanun İsani 1311 tarihli dilenciliğin men edilmesine yönelik bir nizamname yayımlanmıştır. Birinci maddesinde bu nizamnamenin yürürlüğe giriş şartı olarak Darül Acize'nin inşası ve içine acize kabulünden sonra olacağı ifade edilmiştir. 30 Mart 1890 tarihinde Darül Acize'nin kurulması konusunda iradenin ardından İstanbul halkını rahatsız eden dilenciler, Darül Acize'nin açıldığı tarihe kadar geçici iskana tabi tutulmak üzere toplanmaya başlanmıştı. Darül Acize resmen 31 Ocak 1896 tarihinde açılmış ve bu tarihten itibaren Tesevvülün menine dair nizamname, yani dilenciliğin önlenmesine dair yönetmelik, yürürlüğe girmiştir. Mağlul ve kimsesiz olduğu için Darül Acize'ye başvurma hakkı bulunduğu halde başvurmayarak İstanbul sokaklarında ve özellikle Haliç'teki köprüde dilenenler, Darül Acize müfettişleri tarafından yakalanarak zabıta ve belediye memurlarına teslim edilmeye başlanmıştır. Ahmet Rasim kör bir dilencinin Darül Aceze müfettişleri tarafından köprüde yakalanışını şöyle anlatmaktadır. Darül Aceze'nin küşadından beri Sail'in yani dilenciler arasına düşen kıran bir müddet bizi rahatça gezmeye konuşmaya mazhar etmiş iken bugünlerde yine bir huzur olmaktayız. Hatta geçenlerde kibar bir aileye mensup olduğu etbaarından belli olan bir hanımefendiyi köprüde sipsivri bir dilenci takar rüp ederek ta köprünün ortasına varıncaya kadar icazatta bulundu. Kadın bozukluk olmadığından bahisle gitmesini söylediyse de kim dinler? Biçare sıkılır, bozulur herif mutlasıl omuzu başında elini uzatmış vire söylenir. Bu hal ki tarif edilmez. En nihayet bir çeyrek vererek başından saldı. Ben bu manzara ile meşgul iken beri taraftan bir feryattır koptu. Ama bir dilenci kadın bağırıyor, memurun kendisini Darül Acize'ye ishal yani götürmek için araba getirmiş. Kadın gitmem diye haykırıyor, çırpınıyor, etrafa saldırıyor. Manzara büyük ibretamiz. Hükümet bir ferdi zülli sualden sefaletten kurtarmak için kendisine bir aşiyan-ı saadet ihzar etmiş, davet ediyor. Sefile küfranı nimette bulunuyor. Dileneceğim diyor, merhameti umumiyeyi tahkir ediyor. 4-25 Aralık 1897 tarihleri arasında toplanan dilencilerin ilk anda 29'u daha sonra Darül Acize'ye gönderilmiş, çalışacak olanlar kefaletle serbest bırakılmış, Eylül 1898 yılında dilencilik yaparken yakalanan taşralıların gönderilmesi için yol ücretleri de Darül Acize'den istenmiştir. Bilindiği gibi Osmanlı İmparatorluğu'nda Müslüman olmayan dini cemaatler kendi iç sorunlarının çözümünde özgür bırakılmıştır. Bu arada Rum ve Ermenilere ait bazı hastanelerde sakatlara yönelik bakım hizmetleri verilmekteydi. Özellikle Tanzimat'tan sonra İstanbul'a gelen yabancılar için bu tür yardım hizmetleri veren kuruluş mevcut değildi. İlk olarak 1838 yılında J. Anderlich önderliğinde İstanbul'da bulunan ticaret erbabından oluşan bir dernek kurulmuştur. Hayırseverlik Zanaat Grubu Ticari Cemiyeti adındaki bu derneğin kısa adı Artigiana idi. Derneğin hamileri arasında Sultan Abdülmecit, Avusturya Kraliyet ailesi, Fransa Kralı ve Bavyera Kralı bulunuyordu. İmparatorlukta Avrupalıların kalacağı kimsesiz dağ yurdu ya da bakım evinin yabancı bir devletin himayesinde olması zorunluluğu vardı. Sonraki yıllarda başka yabancı dernekler de kurulmuştur. 19. yüzyılda vakıfların bozulması ve bürokratik birer yapı haline dönüştürülmesi, efkaf ve haremeyn nezaretine bağlanması, gelirlerinin maliye nezareti tarafından denetlenmesi gibi nedenlerden dolayı padişahlar ve yüksek saray mensupları arasında vakıf kurarak yardım yapma yöntemi çekiciliğini yitirmiştir. Bunun yerine özellikle 2. Abdülhamit yoksullara yardım amacıyla ağırlıklı olarak başka yöntemleri kullanmıştır. Uyguladığı en belirgin yöntem yardımı kişilere doğrudan yapmak şeklindedir. Örneğin Üsküdar'da itfaiye alayına mensup Mülazım-ı Sani Mehmet Efendi'nin 7-8 yaşındaki kızı bir eklem hastalığı sonucu sakat kalmış ve bir takma bacak takılması gerekmiştir. Durum Sultan II. Abdülhamit'e iletilmiş, padişah bir irade-i seniye ile Tersane-i Amire'deki atölyeye bu takma bacağın yapılarak gönderilmesini sağlamıştır. Özbek 2002 sayfa 173. Un kapanında 12 yıldır yatalak çalışamayacak durumdaki Bahattin ve yaşlı ve hasta annesinin durumu 2. Abdülhamit'e iletilmiş, bir irade-i seniye ile Bahattin ve annesine sadaka-i fukara tertibinden yardım yapılmasını emretmiştir. 26 Ekim 1905 tarihli Meclis-i Mahsusi Vukala mazbatasından o sıralarda İstanbul'da köprü üzerinde hasta ve sakat pek çok dilencinin gelip geçen yerli ve yabancı halkı rahatsız ettiği anlaşılmaktadır. Meclis-i Mahsusi Vukala bu çirkin görünüşü ortadan kaldırmak için dahiliye nezaretinin emrine 2-3 polis verilmesi, bu polislerin Darül Acize'den tayin edilecek müfettişlerle birlikte her gün köprüdeki dilencileri toplayıp Darül Acize'ye sevk etmesi ve kimlikleri belirlendikten sonra Darül Acize'ye kabul edileceklerin alıkonulması, taşralıların memleketlerine gönderilmek üzere zabıtaya teslim edilmesi, ana babası olan çocukların ebeveyninden bundan sonra dilendirilmeyeceklerine dair teminat alınarak kendilerine teslim edilmesi, Üsküdar zabıtasının cüzzamların miskinler dergahına gönderilmesi ve İstanbul tarafına geçirilmemesine dikkat edilmesi, memleketlerine iade olunan dilencilerin isim ve hüviyetlerinin mahalli yönetimlere bildirilerek bunların hiçbir sebeple ve bahaneyle İstanbul'a gönderilmemesi için vilayetlere tebligat yapılması, İşlerinden geri dönenler olursa hemen geldikleri yere iade edilmesini kararlaştırmıştır. 4 Nisan 1906 tarihinde yeni bir tesevülün meynine dair nizamname yürürlüğe girmiştir. Osmanlı İmparatorluğu'nun son yıllarında artan yoksulluğun sonucu olarak ciddi asayiş sorunları ortaya çıkmış, buna ilişkin Meclis-i Mebusan'ın 28 Şubat 1909 tarihli 31. oturumunda zaptiye nezaretini sunduğu raporda İstanbul'da yaşanan asayiş sorunlarının ancak %20'sinin İstanbul'un yerli halkından kaynaklandığı, geri kalanının taşradan gelenlerin yol açtığı sorunlar olduğu yer almıştır. Bütün bunların önünün alınabilmesi için bir serseri nizamnamesi hazırlanarak meclisten geçirilmesi çözüm olarak öngörülmüş, hatta böyle bir nizamnamenin hazırlanma aşamasına gelinmiş, hazırlanan bu belge Mazan Ney-i Su'i adıyla Zaptiye Nezaretin hazırladığı raporla serseri nizamnamesi birleştirilerek Şura-i Devlet tarafından geçici kaydıyla kabul edilmiştir. Konu daha sonra Meclis-i Mebusan'ın 45, 46, 48, 50 ve 51. oturumlarında madde madde görüşülmüş, 53, 54, 64 ve 65. oturumlarında ise görüşmeler yenilenerek yasa olarak kabul edilmiştir. İkinci meşrutiyetin ilanıyla mahkumların salıverilmesi zaten bozuk olan asayişi büsbütün içinden çıkılmaz hale getirmiştir. Bu durum yukarıda belirtildiği gibi Meclis-i Mebusan'ı uzun uzun meşgul etmiştir. Meclis-i Mebusan'ın onayladığı serseri nizamnamesinin birinci maddesinde serseriliğin tanımı yapılmaktadır. Buna göre geçimliği olmayan ve çalışmaya kudreti olduğu halde iki aydan az olmamak üzere bir iş ve sanatla meşgul olmayan, iş bulma için teşebbüs ettiğini de ispat edemeyen boş gezen kimselere serseri denmektedir. Aynı maddede çalışabilecek durumda olduğu halde geçim yolu olarak dilenmeyi seçenler de serseri sınıfına konmuştur. Bu düzenlemeyle klasik Osmanlı ayrımına son verilerek yoksullarıyla çalışabilecek güce sahip olduğu halde dilenmeyi seçenler arasındaki ayrım ortadan kaldırılmış, neredeyse yoksul halkın tamamı serseri sınıfına sokulmuştur. Özbek 2002. Serseri kanununun 17. maddesinde 15 yaşından aşağı çocukları istifade maksadıyla dilenciliğe sevk ve teşvik edenler hakkında 16. maddede geçen 20-300 kuruş arası nakdi ve 24 saatten 15 güne kadar hapis cezalarının birlikte tatbik edilmesi öngörülmüştür. Aynı yıl Dahiliye Nezareti İstanbul Valiliğine İstanbul'da çoğalan dilencilerin dost ve düşmana karşı pek çirkin bir manzara arz ettiğini bildirmiş, serseri nizamnamesine dilencilerle ilgili cezai hükümler bulunduğunu hatırlatarak dilencilere bu hükümlerin uygulanmasını istemiştir. Bunun üzerine İstanbul Valisi Mehmet Şerif ilgililere dilenciliğin kesinlikle yasaklanmasını ve bu konuda ihmali görülen görevler hakkında yasal işlem yapılacağını tebliğ etmiştir. 17 Nisan 1910 tarihinde Dahiliye Nezareti Emniyet-i Umumiye Müdüriyetine İstanbul ve Beyoğlu'nda dilencilerin halkı rahatsız ettiğini bildirmiş, bunların hemen toplattırılarak sağlamlarına serseri nizamnamesinin uygulanmasını, iş göremeyecek durumdakilerin ise Darülaceze'ye gönderilmesini istemiştir. Serserilik kanunu gereğince yakalanan işsiz güçsüz serseriler İstanbul'da iş bulunamayınca İzmir, Selanik, Beyrut, İzmit, Samsun, Tokat, Konya, Ankara, Adana, Mersin gibi şehirlere gönderilmiştir. Bu zorunlu göndermeler sırasında ilginç durumlar da yaşanmıştır. Örneğin İstanbul Emniyet-i Umumiye Müdüriyeti topladığı 100 kadar dilenciyi İzmit'e göndermiş ve onlara ekmek verilmesini istemiştir. İzmit Mutasarrıflığı 8 Eylül 1909 tarihinde Dahiliye Nezareti'ne çektiği telgrafla durumdan duyulan hoşnutsuzluğu ifade etmiştir. Telgrafta İzmit Belediyesi'nin görev alanına giren yörelerde yaşayan ihtiyaç sahipleriyle uğraşmakla mükellef olduğu, bu gelenlere ekmek vermenin belediyenin görevi olmadığı, çoğunluğu kör topal olan dilencilerin sevk masraflarının karşılanamayacağı gibi, bu dilencilerin zor kullanılarak da sevk edilemeyeceği, açlık ve sefalet içindeki bu dilencilerin ikide bir hükümete gelerek ağlayıp sızladıklarından şikayet ederek, eğer ertesi güne kadar yiyecek ve sevk masrafları gönderilmeyecek olursa elde olmayarak bu dilencilerin serbest bırakılacağı belirtilmektedir. İzmit Mutasarrıflığı'nın bu şekildeki direnişi ancak Dahiliye Nezareti'nin müdahalesiyle yatıştırılabilmiştir. 1913 yılında İstanbul'da yakalanan taşralı yoksul dilenci ve acize, vasıta bulununcaya kadar bir süre Darülaceze'de bekletilmiş, vasıta bulundukça şehr emaneti tarafından memleketlerine gönderilmiştir. Ne var ki bu kimseler bir süre sonra tekrar gelerek dilenciliğe başlamıştır. Tekrar İstanbul'a dönememeleri için durumları vilayetlerine bildirilmeye başlanmıştır. 1915 yılında İstanbul'daki dilenci sayısının artması üzerine Şehremini İsmet Bey sağlam oldukları halde dilenerek halkı rahatsız eden dilencilerin bir iş edinmeye mecbur tutulmalarını, hasta ve sakat olanlarının da Darülaceze'ye yerleştirilmek üzere şehremanetine gönderilmesini istemiştir. Mondros Mütarekesi'nin imzalandığı 1918 yılında Rachel Nar adında Musevi bir hanımın öncülüğünde İstanbul'da bir Meni Teseül Cemiyeti, yani Dilenciliği Önleme Derneği kurulmuştur. Madame Rachel yanına verilen bir polis memuruyla gece gündüz dolaşarak sokaklarda dilenen evsiz barksız kız ve erkek çocukları toplamış ve çeşitli yerlerde kurduğu sığınma yerlerinde onları terbiye ederek çalıştırmaya başlamıştır. Bu şekilde 1924 yılına kadar 998 çocuk ve 395 yetişkini sefaletten kurtarmıştır. Eylül 1924'te İstanbul sokaklarında dilenciden geçilmiyordu. Bazı sokak ve caddelerin belirli yerleri adeta dilenciler tarafından gediklenmiş durumdaydı. Bazı caddelerden arabaların geçmesi bile mümkün değildi. Ekim ayında şehre emaneti Eminönü dahilinde dilenmeyi yasaklamıştı. 1928 yılı Aralık ayı başından 1929 yılı Nisan sonuna kadar İstanbul'da 88'i çocuk, 113'ü kadın, 114'ü erkek olmak üzere toplam 345 dilenci yakalanmıştır. Bunların 167'si 2. şubeye sevk edilmiş, 63'ü kefaletle serbest bırakılmış, 23'ü yol paraları ödenerek memleketlerine gönderilmiş, biri hastaneye yatırılmış, 3'ü kaçmış, 10'u vefat etmiş ve 78'i de Darül Aceze'ye yerleştirilmiştir. İşte Türkiye Cumhuriyeti böyle bir İstanbul manzarası devralmıştır. Yıldırım 1996 sayfa 1318, Tekin 1994 sayfa 571-583. Görüldüğü gibi yoksullukla mücadele konusunda yasal düzeyde etkili önlemler alınmış olmasına karşın ülkenin dağılma noktasına geldiği, düyun-u umumiye ile yönetildiği, kısacası işlerin artık çığırından çıktığı bir ortamda bu yasalar geniş ölçüde uygulama olanağı bulamamıştır. Pek çok konuda olduğu gibi yoksullukla mücadele konusunda cumhuriyete devredilen konulardan biri olma özelliği göstermiştir. Bu alanda cumhuriyetin ne ölçüde başarılı olduğuna sonraki bölümlerde yer verilecektir. Duraklama ve gerileme devrinde Osmanlı İmparatorluğu'nda muhtaç özürlere ve yoksullara devlet tarafından yapılan ödemeler. Kayıtlara bakıldığında başlangıcının gerileme devrinin başladığı 18. yüzyılın ilk yıllarına ait olduğu şekliyle yoksul ve muhtaçlara muhtacin tertibinden maaş ödendiği görülmektedir. Osmanlı'nın gelişme döneminde görüldüğü biçimiyle belli becerileri bulunan yoksul kimselere cer kağıdı verilerek toplayıcılık yapmaları, böylece devletin aktif olarak katılmadığı bir yönüyle halkın yoksullara bakması anlamındaki uygulamanın, sözü edilen sonraki dönemlerde başta halkın ekonomik durumunun zayıflaması yüzünden mağdur durumda kalan yoksullara devletin bizzat düzenli bir ödeme yapmasına geçildiği görülmektedir. Önceleri bir nizama bağlanmadan kişisel durumlara ve ihtiyaçlara göre yapılan bu maaş uygulamasını gösteren erken dönem kayıtları, aşağıda örnekleri verilen defterlerde yer almaktadır. Bu defterler Başbakanlık Osmanlı Arşivinde bulunan maliyeden müdevver defter tasnifi içinde yer almaktadır. 1124, parantez içinde 1712, tarih ve 19071 numarada kayıtlı muhtacin maaş defteri. 1125, parantez içine 1713 tarih ve 18.771 numarada kayıtlı muhtacin yoklama defteri. 1127, parantez içine 1715 tarih ve 18.360 numarada kayıtlı dua guyanin, duacılar vazife defteri. 1198, parantez içine 1715 tarih ve 18.404 numarada kayıtlı muhtacin dirliği defteri. 1243, parantez içine 1827 tarih ve 20.141 numarada kayıtlı muhtacin vazife defteri. 1243-1256, parantez içine 1827-1840 tarihleri arası 18.712 numarada kayıtlı muhtaç maişatı defterinin yanı sıra mütekaidin ve dua guyan defterleri gibi birçok defter bulunmaktadır. Araştırmalar sırasında devletin yardıma ihtiyacı olanlara nasıl yaklaştığını gösteren bir belgeye daha rastlanmıştır. 6 Ocak 1733 tarihli bir arızada dul, felçli, hasta ve ziyade fakir olan Rahime isimli bir kadının geçinememesi sebebiyle tezkereyle gezerek dilendiği ifade edilmiş, fakat daha sonra bazı kimselerin buna mani olmaları üzerine haline merhamet edilerek hiç olmazsa herhangi bir yerden kendisine bir miktar geçinecek kadar vazife ihsan edilmesi talep etmişti. Bu talep üzerine İstanbul Gümrük Mahlulüğünden yevmi, yani günlük, iki akçe tahsis edilmesi, devletin yardıma ihtiyacı olanlara yardım etme konusundaki yaklaşımını göstermesi bakımından oldukça ilginçtir. İstanbul Gümrük İdaresi'nden 18. ve 19. yüzyıllarda yoksul ve muhtaçlara maaş bağlandığını gösteren çok sayıda belge bulunmaktadır. Bu durum İstanbul Gümrüğü'nün imparatorluğun sosyal yardım dairesi olarak işlev görmüş olduğunu göstermektedir. 1846 tarihli bir defterde Girit adasına bağlı Kandiye, Hanya ve Resmo sancaklarındaki fukara ve muhtacine ömür boyu bağlanmış maaşlar yer almaktadır. Buna göre Kandiye'de 24, Hanya'da 19 ve Resmo'da 4 kişiye maaş ödenmekteydi. 1851-1852 tarihli bir defterden her seksancağında memurlara ödenen maaşlarla birlikte fukara maaşları başlığı altında Ali Paşa tekkesi taammiyesi, tekkeler ödenen yemek parası ve türbedar maaşı gibi maaş kalemleri de gösterilmektedir. Maliye Nezareti arşivindeki masraf defterlerinde muhtacin ve fukaraya ödenen maaşları gösteren kayıtlar oldukça fazladır. Bütçelere ilişkin yapılacak ayrıntılı bir inceleme farklı kalemlerde gösterilmiş olan bu tür ödemeleri ortaya koyabilecektir. Örneğin Tevfik Güran tarafından Tanzimat dönemi bütçelerinde yapılan incelemede 1860-1861 yıllarında muhtacine ödenen maaşların başka bazı ödemeler içinde yer aldığı saptanmıştır. Yapılacak ayrıntılı çalışmalar Maliye Hazinesi'nden bu tür maaş ödemelerine ilişkin daha kapsamlı bilgiler ortaya çıkaracaktır. Örneğin Maliye Hazinesi tahsisat kalemleri arasında yapılmış Ta'inat-ı Lahmiye'nin baha ve masarifi, taşrada memur bulunan bazı muhtacin ve zaif tertibi ve ekmek ve et tayinatı bu tür ödemeleri gösteren çeşitli kalemler olarak karşımıza çıkmaktadır. Görüldüğü gibi imparatorluğun önceki dönemlerinde vakıflarca karşılanan bu tür harcamalar vakıflardaki olumsuz gelişmelerin sonucu olarak Maliye Hazinesi'ne kaydırılmış görünmektedir. Vakıfların tanzimat ile birlikte efkaf ve haremeyn nezaretince denetim altına alınması ve mazbut vakıfların bu nezarete bağlanması dolayısıyla gelirlerinin maliye nezaretine kaydırılmasıyla efkaf hazinesi ile maliye hazinesi birleşmiş gibi bir hal almıştır. Efkaf gelirlerinin maliye hazinesi içinde eritildiği en azından gelişmenin bu yönde olduğu ortadadır. Özbek 2002 sayfa 54-55. Başbakanlık Osmanlı arşivinde bulunan 19 Eylül 1900 tarihli bir belgede ama hafız Yusuf Agah Efendi ihtiyar ve alil olduğunu, maaşının yetersizliğini dile getirerek Bab-ı Ali'ye başvurmuş maaşının yükseltilmesini istemişti. Yusuf Agah Efendi hazineden yoksullara ödenen muhtacin faslından 100 kuruş maaş almaktaydı. Dilekçesi üzerine merhamete layık görülerek maaşı 300 kuruşa yükseltilmiştir. Yıldırım 1997 sayfa 313. 27 Eylül 1901 tarihli başka bir başbakanlık arşiv belgesine göre Cibali civarındaki Karanlık Mescid Fırın Sokak'ta 12 numaralı evde oturan Ama İsmail'e ödenen 54 kuruşluk muhtacin maaşı bir hususi iradeyle 100 kuruşa yükseltilmiştir. İkisi de kör olan Hafız Yusuf Agah Efendi ve İsmail'e farklı miktarlarda maaş ödenmesi muhtemelen Yusuf Agah'ın hafızlık yeteneğinin bulunmasıyla ilgili olsa gerektir. Bilindiği gibi Sultan II. Abdülhamit bu tür yetenekleri özellikle ödüllendirme yoluna gitmiştir. Muhtacin maaşı önceleri yalnızca yoksullar ve gerçek ihtiyaç sahiplerine ödenirken, sonraları başka türlü geçinmesi mümkün olmayan, emekli maaşı bulunmayan, çeşitli toplum kesimlerinden insanlara hatta paşa çocuklarına bile zaman zaman bağlanabilmiştir. Örneğin 1885 yılında Kapıçuruğu adarlarından Abdülkadir Efendi yaşı ilerleyince geliriyle geçinemez hale gelmiş, bunun üzerine muhtacin maişatı hesabında sahibi öldüğü için boşta kalmış 390 kuruşluk bir tahsisatın 300 kuruşu maaş olarak bağlanmıştır. Bu örnekten muhtacin maaşının bağlanış şeklinin tıpkı bir kadro uygulaması gibi düşünülmüş olduğu anlaşılmaktadır. 1889 tarihindeki başka bir belgede zaptiye muavini pederi Mehmet Bey'in ölümü sırasında eski Kartal Kaymakamı Ahmet Aziz Bey'e muhtacin maaşatı tertibinden 1000 kuruş maaş bağlandığı görülmektedir. Ahmet Aziz Bey'in muhtacin maaşının bir süre sonra kesildiği, yeniden bağlanması için yaptığı başvuru meclisi vukala tarafından uygun görülmeyerek bunun yerine yeniden kaymakamlık görevine atanması uygun görülmüştür. Başka bir örnek ise bu maaşın çeşitli dini işlerde çalışanlar için bağlanabilmiş olduğunu göstermektedir. Bursa'daki Ulu Cami'de eğitim işleriyle uğraşan Saadettin Efendi'nin maddi sıkıntıya düştüğünü belirten dilekçesi üzerine kendisine Hazine-i Celile tarafından muhtacin maaşatı mağlulatından olmak ve mahalli mal sandığından ödenmek üzere aylık 200 kuruş maaş bağlanmıştır. 1893 yılında Tahir Efendi ve Ahmet Efendiler ayda 50'şer kuruş, Şeyh Yahya Efendi 125, Haşim Efendi 75 kuruş muhtacin maaşı almaktaydı. muhtacın maaşına belli bir nizam getirmek, keyfi uygulamalara son vermek amacıyla 27 Haziran 1910 tarihinde muhtacın maişatı hakkında nizamname çıkarılmış, uygulanmasından maliye nezareti sorumlu tutulmuştur. Nizamnameye göre bu maaşı almaya hak kazanabilmek için Osmanlı tebaından olmak, hiçbir geçim aracı ve şehren geçimini sağlamakla yükümlü yakını, akrabası bulunmamak ve kar ve kazançtan mahrum derecede yaşlı ve mağlul yahut yetim bulunmak şartı aranmıştır. Maaş ödemeleri asgari 50, azami 150 kuruş olarak düzenlenmiş, bir aileye toplam en fazla 500 kuruş ödenebileceği hükmü getirilmiştir. 1910 yılına gelindiğinde Nisan ve Mayıs ayları için tutulmuş defterlerden 258 kişiye toplam olarak 51.911 kuruş ödendiği görülmektedir. Aynı yılın Eylül ayı için düzenlenen defterlerden 235 kişiye 27.000 kuruş muhtacın maaşı ödenmiştir. Maaş bağlanan kişilerin sayısındaki azalma ve ödenen maaşların toplamının neredeyse yarı yarıya düşmüş olması muhtemelen getirilen yeni nizamnamenin sonucu olsa gerektir. Bu nizamname ufak tefek değişikliklerle 29 Aralık 1917 tarihinde Meclis-i Mebusan'daki ikinci görüşmeden sonra kabul edilerek kanunlaşmıştır. Muhtacın tertibinden ödenen maaşların yanı sıra devletin zaman zaman başka yollarla da yoksullara yardım yaptığı görülmektedir. 1810 tarihli bir masraf defterinden devletin yoksullara yardımda bulunduğu anlaşılmaktadır. Bu merkezi muhtacın maaşından başka, Tanzimat döneminde maliye bütçesine yapılmış bu ödemeler dışında Taşlı'da valilerin yetkisindeki kapı altı hasılatından da yoksullara ödemeler yapıldığı görülmektedir. Tanzimat öncesi eyalet valileriyle sancak beylerinin kullanmasına ayrılmış ödeneklerin, bazılarını tanımlamak için kullanılan kapı altı hasılatının sonraki dönemlerinde bir tür muhtacın ve fukara tertibi işlevi de görmeye başladığı anlaşılmaktadır. Örneğin 2 Mayıs 1861 tarihli bir belgeden Tırnova'da bayram topunun kaza sonucu erken ateş almasıyla sakatlanan Abdullah ve Rüstem'e kapı altı hasılatından ömür boyu maaş bağlanmıştır. 25 Şubat 1868 tarihli başka bir başbakanlık arşiv belgesinden 1867 tarihinde İzmir ve Trabzon kapı altı hasılatlarından kimi muhtacine maaş verilmekte olduğu, Edirne ve Filibe sancakları kapı altı hasılatından fukaraya maaş ödündüğü anlaşılmaktadır. Sonraki yıllarda vilayetlerdeki kapı altı hasılatlarından fukara ve muhtacine yapılan bu tür maaş ödemeleri mal sandıkları bünyesine alınmıştır. Yukarıdaki açıklamalardan özellikle duraklama devrinin başladığı 2. Viyana kuşatmasından sonra devletin çeşitli mekanizmaları oluşturarak yoksul ve muhtaçlara düzenli yardımlar yaptığı, bu kimseleri korumak ve dilencilikten kurtarmak için çeşitli önlemler aldığı görülmektedir. 1910 yılına gelindiğinde devletin yaptığı bu ödemelere belirli bir düzen getirmek, hakkı olanla olmayanı ayırt edebilmek için olabildiğince düzgün bir nizama bağladığı anlaşılmaktadır. Devletin yoksullaşmasıyla gereği gibi uygulanamayan bu nizamname genç cumhuriyete devredilecek, ancak cumhuriyet yarım asırdan fazla bir süre yoksullar ve muhtaç özürlülerle ilgili merkezi anlamda Osmanlı'da yapılmış düzeyde bir düzenlemeyi hayata geçiremeyecektir. Cumhuriyetin bu alanda yapabildiklerine ilerideki bölümlerde yer verilecektir. Yoksulluğun hafifletilmesi ve muhtaçlara yardım konusunda belediyelerin de görevlendirilmiş olduğu görülmektedir. 1857 tarihli 6. Daire-i Belediye Nizamnamesinde belediyenin yoksullara yönelik yardım ve hizmetlerinden özel olarak söz edilmemekle birlikte 1868 tarihli Dersaadet İdari-i Belediye Nizamnamesinin belediye sınırları içinde yaşayan yoksulların korunması görevini şehr emanetine verdiği görülmektedir. Buna göre ama ve bizeban yani dilsiz, yetim ve bivaye yani nasipsiz mahrum çocukların terbiyesi ve fukara ve muhtacın hastanelerinin tertibi ve işe güce muktedir olmayan erbabı ihtiyacın iaşesi zımmında refte refte yani azar azar hastane ve gurebehane ve sanayi mektipleri teşkili ve bu tarik ile sual yani dilenmek mecburiyetinden erbabı ihtiyacın tahlisi yani kurtarılması hususları görevi belediyelere verilmiştir. 5 Ekim 1877 tarihli Mülayat Belediye Kanunu'nun 3. maddesi, dilencilik edenlerden vücutça işe güce muktedir olmayanların başka suretle geçinmeleri için çare bulunması ve yavaş yavaş dilenciliğin ortadan kaldırılması görevini belediye idarelerine vererek yukarıdaki düzenlemeyi tekrarlamıştır. Dahiliye Nezareti'nin 1882 tarihli tezkeresiyle tebliğ edilen muhtaçlara belediye dairelerinden verilen infak ve iaşelere dair Şura-i Devlet kararı Gurre-i Ra, 3 Mart 1881 tarihinde Dahiliye Dairesi'nde okunmuştur. Buna göre muhtaç durumda bulunanlara verilecek maaşın 30 kuruşu geçmemek ve bu durumda olanların da akrabası olmayıp işe güce kadir olmayan, ayrıca mahallelerinde kendisine bakılamayacak durumda olma şartı aranmaktaydı. Bunun yanında daha önce tesis edilen hayır eserlerin, atıl ve terk edilmiş olanların şehre menatine devredilerek muhtaç ve acizenin toplanacağı iaşelerinin temin edileceği belirtilmişti. Belediyelerin yörelerinde bulunan muhtaçlara maaş ödemesi konusunda bir belge daha bulunmaktadır. Belediye gelirlerinin masraflar çıktıktan sonra geriye kalan miktarın 1/40'ının muhtaçlara verilmesine dair 1882 tarihinde tezkere verilerek belediyelerce yardıma muhtaç kimseler için mazbata tayin edilmek ve bu mazbatalar da valiliklerce tasdik edilmek suretiyle yardımlar yapılabilecekti. Aynı şekilde ikiz çocuğu bulunan ailelere de maddi yardım yapılması uygun bulunmuştur. İkiz çocukların her birine 10 yaşına kadar aylık olarak 30 kuruş ödenmesi kararlaştırılmış, ikizlerden birinin ölmesi durumunda diğer kardeşe 3 yaşına kadar maaş verilmesine ilişkin 1891 tarihli Şura-i Devlet kararı Dahiliye Nezaretine tebliğ edilmiştir. İkiz çocuklara yardım yapılmasının Osmanlı mevzuatında oldukça eski bir uygulama olduğu anlaşılmaktadır. Örneğin 13 Haziran 1814 tarihli bir belgeden bir batında doğan 3 çocuğa İstanbul gümrüğünden günlük 5'er akçe tahsisiyle ilgili bir irade bulunmaktadır. Belediye gelirlerinin 1/40'ının 30'ar kuruş olarak yoksullara ödülmesi İslam'ın gelirlerin 1/40'ının yoksullara verilmesi şeklindeki temel hükmünü anımsatır nitelikte ise de özel durumlar nedeniyle kimi yörelerde bu oranın üzerine çıkıldığı görülmektedir. Örneğin 1890 tarihli bir Meclis-i Vukale kararı doğrultusunda Kudüs'teki Müslümanları misyonerlere ve diğer dinlere karşı korumak amacıyla bu oran 1/20, yani 2 katı olarak uygulanmıştır. 1903 tarihli diğer bir Meclis-i Vukale kararıyla benzer bir oran Erzurum, Trabzon ve İşkodra vilayetleri için öngörülmüştür. Çeşitli belediyelerce yoksullara ne şekilde yardım edildiğini gösteren örnekler bulunmaktadır. 3 Kasım 1909 tarihli bir başbakanlık arşiv belgesinden Trabzon Belediye Meclisi muhtaç durumdaki kadın ve erkek 27 kişiye maaş bağladığı anlaşılmaktadır. Bu tutar 20-40 kuruş arasında değişmektedir. Tahsis edilen toplam miktar 620 kuruşu bulmuştur. Görüldüğü gibi yoksulluğun arttığı ve özürlerin durumunun kötüleştiği 19. yüzyılda devlet çeşitli kurumlar ve yöntemler kullanarak muhtaç durumdaki yurttaşlara yardım etmeye çalışmıştır. Ne var ki iyi niyetle uygulamaya konan birçok önlem ihtiyacın büyüklüğü karşısında yetersiz kalmış, pek çok kişinin yaşantısı yine yokluk ve sıkıntı içinde geçmiştir. Osmanlı'da Tanzimat döneminde körlerin eğitimine yönelik girişimler. Ülkede yoksullukla mücadele konusunda yukarıda yer verilen önlemler alınırken, 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren özellikle Batı ülkelerindeki gelişmelerin bir sonucu olarak, körlerin eğitilmesi ve topluma kazandırılması konusunda bir takım alçak gönüllü girişimlerin bulunduğu gözlenmektedir. İmparatorluğun büyük ve önemli kentlerinde kurulan misyoner okullarının bazılarında, Hristiyan azınlıkların çocukları için özel eğitim hizmetlerinin başlatıldığını gösteren işaretlere rastlanmaktadır. Mardin, Merzifon ve Güneydoğu'daki misyoner okullarında kör çocuklar için bazı özel öğretim çalışmaları yürütüldüğü ileri sürülmektedir. Enç, 1972, sayfa 29-31. 1863-1879 yıllarında hüküm süren Mısır Hidivi İsmail Paşa eğitime önem vermiş, gerçekleştirdiği çeşitli eğitim faaliyeti ve açtığı diğer okulların yanı sıra 1874 yılında körlerin okuyup yazmayı öğrenmeleri için Kahire'de bir körler okulu açmıştır. Mehmet Ünsi bu okula kullanılmak üzere Braille alfabesinin Arap, Türk ve İranlı körlerin kullanabileceği Arap harflerine uyarlanmış şeklini hazırlayıp yayınlamıştır. 5 Ekim 1877 tarihli Dersaadet, yani İstanbul Belediye Kanunu'nun 3. maddesinde ama ve bi zeman, yani sağır dilsiz, yetim ve bivaye çocukları terbiye etme görevi belediyeye verilmiş olmakla beraber İstanbul Belediyesi herhangi bir girişimde bulunmamıştır. İstanbul'da sağır dilsizler için bir okul açılması önerisi Ticareti Hamidi Mektebi Müdürlüğü sırasında denetim sonucu yolsuzluk yaptığı ortaya konan Avusturya vatandaşı Ferdinand Grati tarafından ortaya atılmıştır. Grati Beyoğlu'ndaki işletmelere ticari yazışmalar ve defter tutma dersleri verdiği sırada muhasebe alanında yetişmiş personelin bulunmadığı dikkatini çekmiş ve Maarif Nezaretine bir ticaret mektebinin açılmasını önermiştir. Ticaret Meclisi'nin uygun görmesi üzerine Grati 27 Şubat 1884 eğitime başlayan Ticaret-i Hamidi Mektebi Müdürlüğü'ne ve Ticari İlimler Öğretmenliği'ne atanmıştır. 1889 yılında Maarif Meclisi ve Şura-i Devlet tarafından yapılan denetimler sonunda yetersizliği ve yolsuzluk yaptığı kanıtlanınca Grati'ye görevden el çektirilmiştir. Denetlemelerin sürdüğü sırada Mavru Yeni Paşa 24 Ekim 1888 tarihini taşıyan tezkeresinde özet olarak Grati'nin hesaplarında yapılacak incelemeyi ertelemenin okulun idaresini sekteye uğrattığını ifade etmiştir. Ayrıca 12 Haziran 1889 tarihli bir başka belgenin özetinde Grati'nin hilaf-ı nizam yani düzene aykırı ahval ve harekatından dolayı muhakeme edilmesine ve hemen azledilmesine karar verildiği anlaşılmaktadır. Grati'nin evrakı 19 Haziran 1889 tarihinde Bidayet Mahkemesi'ne yani Asliye Mahkemesi sevk edilmiştir. 28 Mart 1890 tarihli bir belgede özetle Grati Efendi artık sabık müdürdür ve tabiyet kalemince tabiyeti incelenmiş ve evrakı aynı gün Bidayet Mahkemesi'ne gönderilmiştir. Bunun üzerine Beyoğlu Bidayet Mahkemesi ceza dairesine gerçekleşen muhakeme sonucunda Grati Efendi aleyhine açılan davanın zaman aşımı yüzünden düşmüş olduğu ve bu nedenle memuriyete dönebileceği kendisine uygun bir görev verilmesinin gerektiği kararı çıkmıştır. Grati bu hukuki süreç yaşanırken 1889 yılında Maarif Nezaretine yani Eğitim Bakanlığına bir rapor vermiş, bu raporun da memlekette çeşitli okulların açılmış olduğunu ancak sağır dilsizlerin eğitimi için bir şey yapılmadığını ifade etmiş, sağır dilsiz okullarının Avrupa'da uzun zamandan beri faaliyete bulunduğunu, İstanbul'da böyle bir okula ihtiyaç duyulduğuna yer vermiştir. Önerinin benimsenmesi üzerine Maarif Nazırı Münif Paşa 14 Haziran 1889 tarihini taşıyan önergesiyle nezaretin öteden beri diğer memleketlerde olduğu gibi İstanbul'da da dilsiz çocuklar için bir okul kurulmasını düşündüğünü ifade ederek, dilsiz çocuklar için eğitim süresi 4 yıl olan gündüzlü ve parasız bir okul kurulmasının kararlaştırıldığını bildirmiştir. 1830-1910 yılları arasında yaşamış, Kahire, Şam ve Berlin üniversitelerinde eğitim görmüş, ilerici aydın kişiliğiyle Cemiyet-i İlmiye-i Osmaniye adıyla aydınların bulunduğu derneğin kurulmasına öncülük etmiş, görev yaptığı başta Maarif Nezareti olmak üzere çağdaş görüş ve düşüncelerin Osmanlı ülkesinde uygulanması için mücadele etmiş bir kişi olan Münif Paşa'nın sağır ve dilsizler için bir okul açma önerisine uygun bulması kuşkusuz bir rastlantı değildir. Üstelik Batı ülkelerinde yaklaşık 100 yıl önce başlamış sağır ve dilsizlerin eğitimi daha çok şahıslar ve gönüllü kuruluşlar tarafından gerçekleştirilmekteyken, böyle bir özel eğitim faaliyetinin Maarif Nezaretinin ve dolayısıyla devletin görevi olarak benimsenerek uygulanması, Münif Paşa'nın çağının ötesinde bir yaklaşımla işe girişmiş olduğuna işaret etmektedir. Söz konusu okul Hamidiye Ticaret Mektebi ve bunun tahsisatı içerisinde idare olunacak, gerekli kitap ve edevat için bir defaya mahsus olmak üzere tahsis edilen 3000 kuruşun üzerine bir harcama yapılmayacaktır. Bu yönde hazırladığı tezkereye okutulması düşünülen derslerin bir listesine ekleyen Münif Paşa, okulun kurulması için gerekli olan 3000 kuruşun harcanması yetkisi için padişahtan irade talebinde bulunmuştur. Maarif Nezaretinin bu önergesi Meclis-i Vukela'nın Bakanlar Kurulu 20 Haziran 1889 günlü oturumunda ele alınmış, böyle bir okulun kurulması uygun görülmüş, bir defa olmak üzere istenen 3000 kuruş az bir para olduğundan Maarif Nezaretine talep edilen iznin verilmesi kararlaştırılmıştır. Konu 24 Haziran 1889 tarihli Sadrazam Kamil Paşa'nın tezkeresiyle padişaha arz edilmiş, ertesi gün konuya ilişkin irade alınmıştır. Dilsiz Mektebi 30 Eylül 1889 Pazartesi günü Hamidiye Ticaret Mektebi binası içinde açılmış, Grati okula müdür ve muallim tayin edilmiştir. Bunun üzerine Maarif Nezareti yapılan denetimler sonucu yetersiz bulunduğu ve mali konularda yolsuzlukları saptanarak görevden uzaklaştırılmış bir kişi olan Grati Efendi'nin aynı yıl Dilsizler Mektebi Müdürlüğüne atanmasını doğru bulmamış, bu tayinin hangi sebebe dayandırılarak yapılmış olduğunu sormuştur. Gelen cevapta Grati Efendi'nin görevlendirilmesinden vazgeçilerek oğlu Louis Efendi ya da başka uygun birinin tayininin düşünülmekte olduğu bildirilmiştir. Dilsiz Mektebi'nin açılması hakkında bu gelişmeler olurken 2. Abdülhamit 1890 yılında kuruluş çalışmaları yapılan Darül Acize'ye kabul edilecek kimsesiz körlere Kur'an-ı Kerim ve bazı zanaatlar ile ilahiler ezberletilerek hepsine şehadetname verilmesini, bunların camilerde mukabele okumalarını, tekke ve zavilerde zakirlik etmelerini, ayrıca ecnebi memleketlerde bu gibi acize ile kör ve dilsizlere ne şekilde eğitim veriliyorsa ona göre muallimler getirterek eğitimlerini emretmiştir. 1890 yılında Maarif Nezaretine bağlı Dilsiz Mektebi'nin öğrencileri genellikle fukara takımından olduğu için okula devamlarını kolaylaştırmak amacıyla diğer okulların öğrencilerinde olduğu gibi bunlardan da tramvay arabalarında 20'şer para ücret alınması için şehre emanetine başvurulmuştur. Açılışında 25-30 öğrencisi bulunan ve bir süre sonra 45'e çıkan öğrenciler arasında verilen eğitimden hoşnutsuzluk kısa zamanda kendini göstermiş, okul öğrencilerinden Çavuş Ferah, Maarif Nezaretine 18 Ağustos 1890 tarihine bir dilekçe vererek, kendilerini eğitmek üzere atanmış öğretmenlerin işaret dilini bilmediğinden yakınarak, boşuna zaman kaybettiklerini ve bu durumun düzeltilmesini talep etmiştir. Maarif Nazırı Münif Paşa 28 Şubat 1891 tarihinde uygar ülkelerde olduğu gibi dilsiz mektebine bağlı bir amalar mektebi açılmasını, okulun öğretmenleri ve diğer masraflar için gereken aylık 2350 kuruşun feshedilmiş olan ticaret mektebi mevkufatından tahsisini, gerekli eşyanın alınması için ve bir kereye mahsus olmak üzere kuruluş masrafı adıyla 6000 kuruşun nezaret bütçesine konmasını teklif etmiştir. Yazısına ek gönderdiği pusulada amalar okuluna görev alacak kadroyu şu şekilde belirtmiştir. Türkçe, Fransızca, musiki, coğrafya, tarih ve hesap derslerini okutmak üzere 5 öğretmen, bir de mubassır yani idareci. Münif Paşa'nın bu teklifi uygun görülmüş ve 17 Mart 1891 tarihli irade ile dilsiz mektebine bağlı bir de gündüzlü amalar mektebi açılmıştır. Okula 6-20 yaşlarında her dinden öğrenci kaydına başlanmış, grati Türkçe bilmediğinden Türkçe öğretmenliğine ilk Türk pedagogu olan Selim Sabit Efendi atanmıştır. Hamidiye Ticaret Mektebi'nin mubasırlığını yapmış olan Hüseyin Sabri Bey, 13 Eylül 1891 tarihinde bu okulda aynı göreve getirilmiştir. Sertavibi Hazreti Şehri Yari Mavruyeni Paşa bir tezkere göndererek Dilsizler Mektebi Müdürlüğü'ne tayin edilmiş olan Grati Efendi ile Refik Bey'in kapatılmış olan Ticaret Mektebi Müdürlüğü'ndeyken ortaya çıkan hırsızlıklarından söz ederek Ticaret Mektebi'nin yeniden açılmasını önermiştir. Padişah bu öneriyi benimsemiş, okulun yeniden açılmasını ve yapılan hırsızlık hakkında kendisine bilgi verilmesini emretmiştir. Maarif Nezareti Tedrisat-ı Aliye Müdürü Aziz Bey'in dilsiz oğlu Ali Galip'in okula kaydolmasından sonra Maarif Nezareti okulla daha yakından ilgilenmeye başlamıştır. Ayrıca Mabey'in katiplerinden Hakkı Bey'in oğlu Enver ve İzmir Mutasarrıfı Kazım Bey'in torunu Burhan da bu okulda okumuş, tanınmış aile çocukları arasında sayılmaktadır. Öğrenciler okula biri sağır, biri kör olmak üzere ikişer ikişer ve kol kola girmiş şekilde gidip gelirler. Onların aralarında anlaşıp anlaşamayacaklarına bakılmaksızın birbirlerini tamamladıkları düşünülürdü. Kırmızı çuha ceket ve kalın kırmızı şeritli lacivert pantolondan oluşan bir üniforma giyerlerdi. İlk açıldığı yıllarda ceketlerinin iki tarafında Dilsizler Mektebi yazısı bulunuyordu. Kış mevsiminde öğrencilere askeri okul öğrencilerine verilen kaput verilirdi. Öğrenciler giysilerinden kör ya da sağır olduğu anlaşıldığından sokakta bir tehlikeyle karşılaştığında halktan geniş yardım görürlerdi. Zaman zaman önde kendi çalgı ve saz takımları olduğu halde gezilere götürülür, böylece gelip geçtikleri yerlerde halkın ilgisini çekerlerdi. Her Ramazan ayının 15. günü Hırkai Şerif olayı dolayısıyla Yıldız'dan Topkapı Sarayı'na gelen padişah, saray erkanı ve özellikle saraylı kadınların geçeceği yola getirilir, orada sağırlar kendilerine özgü işaretlerle, körler de okulda körlerin bulunduğu süre içinde sesli olarak "Padişahım çok yaşa" diye bağırırlar, böylece geniş yardım ve bağış alırlardı. Okul 1893 yılına kadar Dilsiz Mektebi olarak anılırken bu yıldan itibaren Dilsiz ve Ama Mektebi adını almıştır. Bu arada 1891 yılında Müdür Grati Efendi'nin yerine Grati'nin oğlu Louis getirilmiş ve bu görevde 1895 yılına kadar kalmıştır. Louis Efendi'ye 1890 yılında 4. dereceden Mecidiye nişanı verilmiştir. 1896 yılında müdürlüğe Sabri Efendi getirilmiş, 1898 yılında Sabri Efendi öğretmen yapılarak müdürlüğe bu kez Süleyman Efendi getirilmiştir. 1901 yılında Süleyman Efendi'nin 4. dereceden Osmani ve 4. dereceden Mecidi nişanları bulunuyordu. 1903-1908 yılları arasında okulun müdürlüğünü Şükrü Efendi yapmıştır. geçen bu yıllar içinde Sabri Efendi öğretmen olarak okuldaki çalışmasını sürdürmüştür. 1912 yılından itibaren devlet kayıtlarında okulun adına rastlanmamaktadır. Bazı yabancı kaynaklarda Süleyman Efendi'nin müdür olduğu zamanlarda Louis Gratin'in ondan sonra da Sabri Efendi'nin bir süre müdürlük yaptığı şeklindeki ifadeler yukarıdaki Maarif Nezareti kayıtlarıyla uyuşmamaktadır. Maarif Nazırı Münif Paşa'nın yakın ilgisiyle önemli bir gelişme sağlamış olan okul, Münif Paşa'nın nazırlıktan, Gratin'in de müdürlükten ayrılmasıyla durgunluk dönemine girmiştir. 1891 yılında müdürlüğe getirilen Gratin'in oğlu Louis müdürlük görevinin yanı sıra hariciye nezaretinde yabancı basın sansürcüsü olarak çalıştığından bir süre sonra okula gerekli zamanı ayıramadığı gerekçesiyle 1895 yılında müdürlükten ayrılmıştır. 13 Ocak 1896 tarihinde müdürlüğe getirilen Hüseyin Sabri Bey, daha sonra Türkçe ve hesap öğretmenliğini üstlenmiş sağır dilsiz çocuklar alanında 30 yıl çalışan Hüseyin Sabri Bey 1924 yılında emekli olmuştur. Okulda coğrafya öğretmenliği yapan Cafer Bey 1896 yılında üstün çalışmaları nedeniyle sanayi madalyasına layık görülmüştür. Okulda körlere ağırlıklı olarak müzik dersleri verilmekte, kabartma okuma yazmanın yanı sıra müzik dersleri de kabartma notalarla öğretilmekteydi. Okulu bitiren körler müzisyen olarak çalışmaktaydı. Bu durum kuruluş yıllarının heyecanını yaşayan okulda körlerin eğitiminin ciddiyetle ele alınmaya çalışıldığını göstermektedir. 1897 yılında müzik dersleri kaldırılmış, yalnızca ilahi ve kasidelerin öğretilmesiyle yetinilmeye başlanılmıştır. Bu gelişme üzerine öğrenciler okulu terk etmiş ve böylece körler için açılmış bölüm öğrenci yokluğundan bir daha açılmamak üzere kapanmıştır. Körler bölümünde öğrenci olmadığı halde sonraki yıllarda da okulun adında ama sözcüğü varlığını sürdürmüştür. Yıldırım 1997 sayfa 312-318. Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde körlerin eğitiminde yeni arayışlar. Körlerin eğitiminde görev almış çeşitli ülkelerden gelen yönetici ve eğitimcilerin oluşturduğu uluslararası topluluğun 1900 yılında Paris'te toplanan kongresinde bir sonraki toplantının 1902 yılında Brüksel'de yapılması kararlaştırılmıştı. Belçika Kralı ve Baviera Dükü Charles Theodor'un himayesine yapılacak bu kongre için Belçika hükümeti İstanbul Elçiliği kanalıyla bir davet yazısı ve programı hariciye nezaretine iletmişti. Cevap verilmemiş olacak ki 2 Mayıs 1902'de yeni bir duyuru yapılmış, hariciye nazırı iştirak edilmesine fayda görmediğini ifade etmekle birlikte ilgisi nedeniyle kongre programını Mektebi Tıbbi Askeriye-i Şahane Nezaretine yani Askeri Tıp Akademisi'ne havale etmişti. Nezaret memleketimizde de körler olduğundan bu kongrede alınacak bilimsel kararlardan yararlanılması amacıyla Mektebi Tıbbiye-i Şahane tarafından ehliyetli ve tecrübeli bir muallim gönderilerek bu kongreye iştirak edilmesi önerince Hariciye Nazırı durumu sadarete bildirmiş ve 16 Haziran 1902 tarihine bir delege gönderilmesi için irade çıkmıştır. Delege olarak Mektebi Tıbbiye-i Şahane Emraz-ı Ayniye yani göz hastalıkları muallimi Kaymakam Esat Bey'in gönderilmesi kararlaştırılmıştır.